Ayrım 5.
Sayfa 53. Bir tabuyu çiğneyen insanın kendisi de tabu olur. Çünkü başkalarını da kendi verdiği örneğe çekmek gibi tehlikeli bir melekeye sahiptir. Kıskançlık ve çekememezlik uyandırır. Başkaları için yasak olan bir şey ona nasıl mübah olabiliyor? Şu halde onda gerçekten bulaşıcılık vardır. Çünkü örneği taklit hevesi uyandırır. Bunun için de onun ortadan kaldırılması gerektir. Fakat bir tabuyu çiğnemeden de bir insan sürekli ya da geçici bir şekilde tabu olabilir. Çünkü başkalarının yasaklanmış isteklerini kışkırtabilecek, onlarda ambivalanslarının iki ucu arasında çatışma uyandırabilecek bir durumda bulunuyordur. İstisnai durum ve hallerin çoğu bu kategoriye girer ve kendinde bu tehlikeli gücü taşır. Herkes, kralı ya da şefi ayrıcalıklarından dolayı kıskanır ve herhalde herkes kral olmak ister. Ölü, yeni doğmuş çocuk, hasta kadın, kendilerini koruyamaz durumda oldukları için ergenlik çağına erişmiş olup bu duruma yeni bir zevk kaynağı gözüyle bakan kişiyi kendilerine çekerler. Bu yüzden bütün bu kişiler ve bütün bu haller tabudur, baştan çıkma eğiliminin kışkırtılması, yüreklendirilmesi uygun olmaz. Farklı kişilerde mana güçlerinin neden dolayı birbirlerini karşılıklı olarak ittiklerini şimdi anlıyoruz. Bir kralın tabusu, uyruğu için çok kuvvetlidir çünkü aralarındaki toplumsal farklılık çok büyüktür. Fakat ikisi arasındaki bir vezir, zararsız bir aracı rolü oynayabilir. Bu, tabu dilinden normal psikoloji diline çevrildiğinde şu demektir. Kralla temasın kendisinde uyandırabileceği ivadan korkan, uyruk, kendisinde daha az kıskançlık uyandıran ve belki bir gün eşit hale gelebileceğine inandığı bir memurla, pekala temasta bulunabilir. Vezire gelince krala karşı içinde besleyebileceği kıskançlık ondan aldığı iktidar gücü bilinciyle dengelenmiştir. Böylece karşılıklı sihirli kuvvetler arasındaki küçük farklar büyük farklardan daha az korkuludur. Bundan başka bazı tabu yasaklarının çiğnenmesinin neden dolayı ortaya bir sosyal tehlike çıkardığını ve eğer felaketli sonuçlarından kaçınmak istiyorlarsa bütün toplum üyelerince cezalandırılması ya da kefaretinin ödenmesi gereken bir suç teşkil ettiği de böylece gayet iyi anlaşılıyor. Eğer bilinç dışı isteklerin yerine bilinçli istekleri koyacak olursak, gerçek bir tehlikenin söz konusu olduğunu görürüz. Taklit imkanından doğan bir tehlikedir bu ve sonunda toplumun çözülüp dağılmasına götürür. Tecavüzü cezasız bıraktıkları takdirde diğer insanlar da suçluyla aynı işi yapmak istediklerinin farkına varacaklardır. Tabu yasağında ele dokunmanın, nevrozdaki kadar özel bir gizli anlam taşımasına imkan bulunmamakla birlikte, tıpkı dokunma fobisindeki rolü oynamasında şaşırmamızı gerektiren bir yan yoktur. Elle dokunma, bir kişiye ya da bir şeye sahip çıkmak, onu hüküm altına almak, ondan özel ve kişisel bazı hizmetler sağlamak yolunda her türlü girişimin başlangıcıdır. Tabunun özünde bulunan bulaşma gücünü, ondaki ifade etme, taklide sevk etme yeteneğiyle açıklamıştık. Bu durum, tabudaki bulaşıcılık gücünün her şeyden önce bazı objelere geçmesinde ve böylece bu objelerin de tabulaşmasında kendisini göstermesi olgusuyla pek uyuşur gibi görünmektedir. Bildiğimiz gibi nevrozda bu buluşma yeteneği bilinç dışı isteğin çağrışım yoluyla durmadan yeni yeni objelere bağlanmak eğiliminde ifadesini bulur. Böylece mana denen tehlikeli sihirli güce iki gerçek güç tekabül ediyor. Bunlar insana yasak isteklerini hatırlatan güçle görünüşe göre daha önemli olan ve onu istek lehine yasağı çiğnemeye doğru iten güçtür. Fakat ilkel insanın pesişik hayatında yasaklanmış bir eylemle ilgili bir anı uyanmasının bu eylemi yapmak eğilimini de uyandırdığını kabul edersek söz konusu iki güç yeniden tek bir güç halinde birleşiyor demektir. Bu varsayıma göre anılarla eğilimler arasında uygunluk vardır. Şunu da yine kabul etmek gerekir ki bir yasağı çiğneyen bir insanın verdiği örnek aynı suçu işlemeye iterek başka bir insanı da ifade ediyorsa bunun nedeni yasağa itaatsizliğin bulaşıcı bir hastalık gibi yayılmasıdır. Tıpkı bir kişiden bir nesneye, bu nesneden de bir başkasına geçen bir tabu gibi. Bir tabu çiğnendiğinde bunun bir maldan ya da bir özgürlükten feragat anlamına gelen kefaret ya da tövbe sayesinde onarılabilmesi, Tabu yasağına itaatin kendisinin de seve seve arzu edilen bir şeyden feragat demek olduğunu bize kanıtlar. Bir feragattan kaçınmanın kefareti başka bir şeyden feragat edilerek ödeniyor. Tabu seremonilerine gelince yukarıdaki düşüncelerden bu konuda şu sonucu çıkarıyoruz. Tövbe ve kefaret arınmaya kıyasla daha ilkel seremonilerdir. Şimdi tabunun mahiyetinin anlaşılması konusunda onun nevrozlularda görülen obsesyonel yasakla karşılaştırılması sayesinde neler elde etmiş olduğumuzu kısaca görelim. Tabu, insanlara dışarıdan bir otorite tarafından dayatılan ve onların en şiddetli isteklerini hedef alan çok eski bir yasaktır. Onu çiğnemek eğilimi insanoğlunun bilinç dışında sürekli yaşar. Tabuya boyun eğer insanlar, tabu olan şeye karşı ambivalenttirler. Tabuya atfedilen sihirli güç, onun sahip olduğu insanları baştan çıkarma gücünden ibarettir. Bu güç, bulaşıcı bir hastalık gibidir. Çünkü örnek daima bulaşıcıdır ve yasaklanmış olan istek bilinç dışında yer değiştirip başka bir obje üzerinde toplanır. Bir tabuyu çiğnemenin kefaretinin bir feragatla ödenebilmesi, tabunun temelinde bir feragatın yatmakta olduğunu kanıtlar. 3. Şimdi de tabu ile nevroz arasındaki kıyaslamamızın ve bu kıyaslamadan çıkan tabu anlayışının nasıl bir değer taşıdığını araştırmak istiyoruz. Hiç şüphe yok ki bunun işe yarar bir değer olabilmesi ancak anlayışımızın başka bir yoldan elde edilmesine imkan olmayan bir avantaj sağlaması ve tabuyu bütün başka açıklama denemelerinden daha iyi açıklayabilmesiyle mümkündür. Yukarıda ileri sürdüğümüz fikirlerle anlayışımızın üstünlüğünü şimdiden kanıtlamış olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat anlayışımızı tabu yasak ve adetlerinin ayrıntılarını açıklamakta da kullanarak onu daha da pekiştirmeye çalışacağız. Gerçi başka bir yol daha izleyebilirdik. Özellikle kapsamını nevrozdan tabuya doğru genişlettiğimiz ilk ilkelerin bir bölümünü ve bu kapsam genişletmeden çıkardığımız bazı sonuçları tabu fenomenlerinin incelenmesinden doğrudan doğruya elde edip edemeyeceğimizi araştırabilirdik. Sorun, araştırmalarımıza vereceğimiz yönü kararlaştırmaktadır. Tabunun dışarıdan dayatılmış çok eski bir yasaktan doğmuş olduğu yargısı hiç şüphe yok ki ispatlanamaz. Bunun için biz tercihen obsesyonel nevroz hakkındaki incelemenin bize varlığını gösterdiği şartların aynısı şartlara tabunun da gerçekten bağımlı olup olmadığını araştırmaya çalışacağız. Nevroz konusunda bu psikolojik etkenlerin bilgisini nasıl elde etmiş bulunuyoruz? Semptomların, özellikle obsesyonlu eylemlerin, korunma önlemlerinin ve obsesyonel yasakların analitik incelenmesiyle. Bütün bu eylem, önlem ve yasakların bir takım ambivalent eğilim ve isteklerden kaynaklandıklarını söylememize izin veren bazı karakterler taşıdıklarını gördük. Bu karakterlerin hem isteğe hem de karşı isteğe uygun düşmesi ya da iki karşıt eğilimden tercihen birinde bulunması mümkündür. Şu halde tabu emirlerinde de aynı ambivalentlığı, iki karşıt eğilim arasındaki aynı çatışmayı keşfedebilir ya da bu yasaklardan bazılarında obsesyonlu eylemlerde olduğu gibi bu iki eğilimin simultane ifadesini gösterebilirsek tabu ile obsesyonlu nevroz arasındaki psikolojik analoji aşağı yukarı tamamlanmış olur. Yukarıda da söylediğimiz gibi iki temel tabu emrini tahlil etmemize imkan yoktur. Çünkü totemizme bağlı emirlerdir bunlar. Diğerleri ise tali asıllı emirler olup bu yüzden bizi ilgilendirmezler. Tabu, özellikle söz konusu ettiğimiz kavimlerde giderek mutat yasa şeklini almış ve hiç şüphesiz tabunun kendisinden daha yeni olan bazı sosyal eğilimlerin hizmetine girmiştir. Örneğin mülklerini ve ayrıcalıklarını sürgüt devam ettirmek amacıyla şeflerin ve rahiplerin dayattıkları tabular bu türdendir. Bununla birlikte geriye yine de incelememizin kapsamına girebilecek önemli bir miktar emirler kalmaktadır. Bunlar en başta A. düşmanlarla, B. şeflerle, C. ölülerle ilgili tabulardır. Bunlarla ilgili malzemeye gelince bunu J. G. Fraser'in toplayıp The Golden Bow adlı büyük eserinde yayımlamış olduğu nefis koleksiyondan alıyorum. Dipnot 1. 3. baskı kısım 2. Taboo and the Perils of the Soul 1911. A. Düşmanlara karşı davranış. İlkel kavimleri düşmanlarına karşı son derece zalim ve acımasız olarak nitelendirenler, bu kavimlerde bir insanın tabu adetlerinin bir bölümünü oluşturan bazı kurallara uyulmadan öldürülemeyeceğini öğrenince pek şaşıracaklardır. Bu kuralları gerektirdikleri işlere göre kolayca dört gruba ayırabiliriz. 1. Öldürülen düşmanla uzlaşma. 2. Bazı sınırlamalar. 3. Öldürme işinden sonra yapılacak bazı istiğfar ve arınma eylemleri. 4. Bazı seremoni uygulamaları. Sözünü ettiğimiz kavimlerde bu tabu adetlerinin genel nitelikte olup olmadığına gelince, bu konuda elimizdeki bilgilerin eksik oluşu kesin bir şey söylememize izin vermemektedir. Kaldı ki amacımız düşünülecek olursa bu sorun bizce önemli olmaktan uzaktır. Bununla birlikte bunların tekil fenomenler olmayıp epeyce yaygın adetler olduğu kabul edilebilir. Timor Adaları'nda öldürdükleri düşmanların kesilmiş başlarını taşıyan bir savaşçı güruhunun muzaffer dönüşünden sonra uygulanan uzlaşma adetleri, sefer komutanına yüklediği bazı ağır görevler, daha ilerlere bakın, dolayısıyla ayrıca ilginçtir. Yenenlerin muzaffer dönüşü sırasında düşmanların ruhlarını yatıştırmak için kurbanlar kesilir. Bu yapılmazsa bazı felaketler beklenmelidir. Dans edilir ve şarkı söylenir. Yenilen düşmana gözyaşı döken ve ondan af dileyen bir şarkıdır bu. Kızma bize, senin başını alıp buraya getirdik diye. Talih bize gülmeseydi, belki bugün bizim başlarımız senin köyünde sergileniyor olacaktı. Seni yatıştırmak için bir kurban kestik. Artık ruhun mutlu olsun ve rahat bıraksın bizi. Niçin düşmanımızdın sanki? Seninle dost kalmamız daha iyi olmaz mıydı? Ne kanın dökülür ne de başın kesilirdi. Dipnot 1. Fraser adı geçen eser sayfa 106. Sulawesi adasındaki Palularda aynı adete rastlanır. Savaştan dönen Gallalar köylerine girmeden önce öldürdükleri düşmanlarını ruhlara kurban diye sunarlar. Politice anlatıyor. Etnografi Nordos Tafrikas. Başka bazı kavimler de öldürdükleri düşmanlarını kendilerine dost, bekçi, koruyucu yapmanın çaresini bulmuşlardır. Bu çare kesik başlara büyük bir şefkat göstermekten ibarettir. Borneo'lu bazı vahşi kabileler bununla övünürler. Saravaklı dayaklar bir seferden dönerken beraberlerinde bir düşman başı getirir ve buna aylarca en nazik şekilde bakıp dillerindeki en tatlı, en sevecen adları takarlar. Kesik başın ağzına yemeklerin en iyi parçalarını, şekerlemeler, sigaralar verirler. Israrla ondan eski dostlarını unutmasını, artık onların evinin bir parçası olduğuna göre bütün sevgisini yeni ev sahiplerine vermesini isterler. Bize pek korkunç gelen bu yas adetinde bir istihza niyeti görmek isteyenler yanılır. Dipnot 2. Fraser, Adonis, Attis, Osiris, sayfa 248-1907. Hugh Lowe'un Sarawak adlı kitabına göre Londra 1848. Gözlemciler Kuzey Amerika vahşi kabilelerinin öldürüp kafa derisini yüzdükleri düşmanları için yas tutmalarına pek şaşmışlardı. Bir Choctaw bir düşmanını öldürünce o günden başlayarak aylarca süren bir yasa girer ve kendisine ağır kısıtlamalar getirir. Dakota yerlilerinde de durum aynıdır. Bir gözlemcinin anlattığına göre Osagaslar kendi ölüleri için yas tuttuktan sonra düşmanları için de sanki dostlarıymış gibi yas tutarlar. Dipnot 1. C.O. Dorsay, Fraser'de Tabu ve benzerleri, sayfa 181. Düşmanlara karşı davranış tarzı ile ilgili başka tabu adetlerinden söz etmeden önce muhtemel bir itiraza karşı tavrımızı belirtmek istiyoruz. Fraser ve daha başkalarıyla birlikte bize karşı bu yatıştırma kurallarını gerektiren nedenlerden pek basit şeyler olduğu ve ambivalentlıkla hiçbir ilişiği bulunmadığı söylenecektir. Bu kavimler ölü ruhlarından duydukları batıl bir korkunun sürekli etkisi altındadırlar. Klasik antik çağda da rastlanan bu korkuyu büyük İngiliz dram yazarı Macbeth'in ve Richard III'ün halüsinasyonlarında dile getirmiştir. Bütün yatıştırma kuralları ile daha ileride söz konusu edilecek olan kısıtlamalar ve kefaretler mantıksal bir şekilde hep bu batıl inanıştan çıkar. Savaşçıların peşini kovalayan ölü ruhlarını kovma çabası olarak yorumlanabilecek olan dördüncü gruptaki seremonilerin de yine bu görüşü desteklediği söylenebilir.
Dipnot 2. Fraser Tabu ve Benzer. Sayfa 169.
Ve Dev. Sayfa 174. Bu törenlerde kalkanlar vurulur, naralar atılır, ulumalar koparılır, mümkün her çeşit aletle her çeşit sesler çıkarılır. Kaldı ki ilkel insanlarda öldürdükleri düşmanların ruhlarından duydukları korku ve endişeyi her fırsatta açıkça itiraf etmekte ve kendileri de bu tabu adetlerini bu korku ve endişeden kaynaklandırmaktadırlar. Gerçekten de pek doğal görünen bir itirazdır bu ve eğer verilecek bir karşılığı bulunmasaydı bir açıklama bulmak için uğraşmaktan memnuniyetle vazgeçerdik. Bu itirazı daha ileride ele alacağız. Şimdilik tabu hakkındaki daha önceki düşüncelerimize hareket noktası işi gören ilk ilkelerimizden çıkan görüş tarzımızı onun karşısına koymakla yetineceğiz. Biz bütün bu kurallardan şu sonucu çıkarıyoruz. Düşmana karşı takınılan tavırda ifadesini bulan basit düşmanlıktan öte bazı duygular vardır. Bu kurallarda tövbe, düşmanı yüceltme, pişmanlık ve düşmanı öldürmüş olmaktan duyulan vicdan azabı dile gelmektedir. Denilebilir ki Tanrı'nın yasalarını vahyettiği tarihten çok daha öncesinden beri bu ilkel insanlar kimseyi öldürmeyeceksin emrini biliyorlardı ve bu emrin çiğnendiği her defasında arkadan bir cezanın geldiğinden haberdardılar. Şimdi tabu kurallarının öbür kategorilerine gelelim. Muzaffer düşman öldürücüsüne yükletilen kısıtlamalar hem pek çok hem de ekseriya çok şiddetlidir. Timor Adası'nda sefer komutanı kulübesine öyle doğrudan doğruya giremez. Kendisine özel bir kulübe ayrılır ve o burada 2 ay süreyle oturup çeşitli arınma uygulamalarını yerine getirir. Bu süre içinde karısını görmesi ve kendi kendine yemek yemesi yasaktır. Başka birinin yemeğini onun ağzına vermesi gerekir. Dipnot 1. Fraser, Tabu ve Benzer, sayfa 166. Müller'den naklen. Reisen en Onderzo Kingen inden Indihen Archipel. Amsterdam 1857. Bazı dayak kabilelerinde bir seferden muzaffer dönen erkeklerin birçok günler ahalinin geri kalan kısmından ayrı durmaları, bazı yemekleri yemekten kaçınmaları, demire dokunmamaları ve karılarına yaklaşmamaları gerekir. Yeni Gine yakınlarındaki Logea adasında düşman öldüren erkekler bir hafta süreyle evlerine kapanırlar. Karıları ve dostlarıyla her türlü ilişkiden kaçınır, yiyeceklere el sürmez ve ancak özel kaplarda kendileri için ayrıca pişirilmiş bazı bitkilerle beslenirler. Bu son kısıtlamayı haklı göstermek için öldürülenlerin kan kokusunu bunların duymaması gerektiği söylenir. Aksi halde hastalanıp ölürler. Toaripi ya da Matumobu kabilesinde Yeni Gine, başka birisini öldüren bir erkek ne karısına yaklaşabilir ne de yiyeceklere parmaklarını dokundurabilir. Özel olarak pişirilen bir yemeği başkalarının elinden yer. Bir sonraki yeni ay doğuncaya kadar bu böyle devam eder. Fraser'in eserinde muzaffer öldürücülere yükletilen böyle daha bir sürü kısıtlamalara rastlanacaktır. Hepsinden burada söz etmeme imkan yoktur. Yalnızca tabu karakteri pek açık bir şekilde gözüken ya da kısıtlamanın istiğfar, arınma ve seremonilerle bağlantısını gösteren bazı örnekleri ele alacağım. Yeni Gine'de yaşayan Monumbolar'da bir çarpışma sırasında bir düşmanı öldüren kimse kirli olur ve onun bu haline verilen ad, adet gören ya da Lousa olan bir kadına verilen adın aynıdır. Onun uzun süre erkeklerin toplandıkları evde kalıp dışarı çıkmaması gerekir. Bu sırada köyün öbür sakinleri onun çevresinde toplanıp danslar ve şarkılarla zaferini kutlarlar. O hiç kimseye, hatta karısına ve çocuklarına bile dokunamaz. Dokunacak olursa her tarafını hemen çıbanlar ve yaralar kaplar. Sular dökünerek ve daha başka seremonilerle temizlenip aranır. Kuzey Amerikalı Natchez'lerde ilk kafa derilerini elde eden genç savaşçılar 6 ay süreyle bazı yoksunluklara katlanmak zorundadırlar. Ne karılarının yanında yatabilir ne de et yiyebilirler. Bütün besinleri balıktan ve mısır çöreğinden ibarettir. bir çok tav, bir düşmanı öldürüp kafa derisini yüzecek olursa bir ay süreli yas tutmak ve bu sırada saçlarını asla taramamak zorundadır. Kafasının saçlı kısmı kaşınırsa eliyle kaşıyamaz, ancak küçük bir sopayla bu işi yapabilir. Bir Pima kızılderilisi bir apaçıyı öldürdüğü zaman gayet sıkı temizlenme ve kefaret seremonilerine uymak zorunda kalır. 16 günlük bir oruç dönemi boyunca ne et ve tuz yiyebilir, ne ateşe bakabilir, ne de herhangi bir kimseyle konuşabilir. Tek başına ormanda yaşar, ihtiyar bir kadın hizmetine bakar, ona biraz yiyecek götürür, en yakın ırmakta sık sık yıkanır ve yaz alameti olarak başında bir balçık toprağa taşır. 17. gün genel bir seremoni yapılır ve adam da silahları da törenle temizliğe kavuşur. Prima Kızılderilileri adam öldürme tabusunu düşmanlarından daha çok ciddiye aldıkları ve kefaret ve temizlenme işini onlar gibi sefer sonuna bırakmadıkları için bu ahlaki dürüstlük ve sofuluklarının onlar hesabına bir askeri zaaf nedeni olduğu söylenebilir. Olağanüstü yiğitliklerine rağmen Amerikalılara, Apaçilere karşı mücadelelerinde hiç de etkili bir yardımcı olamamışlardır. Bir düşmanın öldürülmesinden sonra yapılması gereken tövbe ve arınma seremonilerinin ayrıntıları ve çeşitleri üzerinde yapılacak daha derin bir inceleme çok ilgi çekici olacaksa da amacım bakımından yeterli olduğu için bu konudaki açıklamamı burada kesiyorum. Yalnız şunu sözlerime ekleyeyim ki, günümüzde profesyonel cellatların geçici ya da sürekli bir inzivaya tabi tutulmalarında bu adetlerin, institutions, izi görülmektedir. Orta çağ toplumundaki özgür insanın durumu da ilkellerin tabusu hakkında iyi bir fikir edinmemizi sağlar. Dipnot 1. Bu örnekler hakkında bakınız Fraser, Tabu ve benzer sayfa 165-190, Namlayers, Tabut. Bütün bu yatıştırma, kısıtlama, kefaret ve arınma kurallarının sıradan açıklanışında şu iki ilke birbirine karıştırılmaktadır. Ölünün tabusunun ona temas etmiş olan herkesi ve her şeyi içine alacak şekilde genişletilmesi ve ölünün ruhundan korkma. Fakat bu iki etken eğer eşit değerde iseler ya da içlerinden biri birincil, diğeri de ikincil sayılmak gerekiyorsa seremonileri açıklamak için bunları ne tarzda birleştirmemiz gerektiğini kimse bize söylemiyor ve söylemek de zaten pek kolay bir iş değil. Bu görüş tarzının karşısına biz kendi anlayışımızı koyuyoruz. Bizce bütün bu kurallar düşmana karşı beslenen duyguların ambivalentlığından çıkmaktadır. B. Hükümdar tabusu. İlkel kavimlerin şefleri, kralları ve rahipleri karşısındaki tavırları birbirine karşıt olmaktan çok birbirini tamamlayan iki ilke tarafından belirlenir. Onlardan korunmak ve onları korumak gerekir. Dipnot 2. Fraser Tabu. Sayfa 132. He must not only be guarded, he must also be guarded against.